Adını koyamadığımız duygulara başka diller aracılığıyla isim bulabiliriz. Dünyanın uzak dilleri, başka dillerde tam karşılığı bulunmayan egzotik sözcüklerle dolu. Kendimizi daha iyi anlamak ve içimizdeki karmaşayı yatıştırmak için bize yardım edebilecek sözcüklerle. Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Bir soruyla başlamak istiyorum. Saçınızı kestirdikten sonra, yeni bir model denemeye karar verdikten sonra mesela, derin bir pişmanlık duyduğunuz oldu mu hiç? Benim için defalarca oldu bu. Hatta 20'li yaşlarımdayken bir keresinde kuaförden eve ağlaya ağlaya döndüğümü hatırlıyorum. Zamanı geriye sarıp saçımın eski haline kavuşması için neler vermezdim o anda. Başkasını suçlamak ve kendime acımak kolay geldiği için o anki öfkemin hedefi saçımı kesen kuaför olmuştu tabii. Dışarıya sunduğumuz görünüşün bir parçası saçımız. Onu değiştirince ve bir de üstüne sonuçtan memnun kalmayınca aynaya bakıyoruz ve bu ben değilim gibi rahatsız edici bir duygu yaşıyoruz. Fiziksel görünüşün ötesinde bir benlik sarsıntısı geçiriyoruz neredeyse. Muhtemelen benim yaşadığım o küçük sinir krizinin de sebebi buydu. Ama bir yandan şunu düşünüyorum ve bugünkü bölümün esas konusu da bu olacak. O gün hissettiğim pişmanlığı, tüm o rahatsız edici duyguları, içinde bulunduğum duruma açıklık getiren isabetli bir sözcükle tanımlayabilseydim eğer, acaba duygularım hafifler miydi? Emin değilim ama şuna inanıyorum. Zihinsel veya duygusal bir karmaşayı net bir sözcükle ifade edebildiğimiz zaman, duygunun şiddeti hafiflemeye ve daha anlaşılır hale gelmeye başlıyor. Bir duyguyu doğru adlandırmak hem o duyguyu daha sakince sahiplenmemize yardımcı oluyor hem de zihinsel bir mesafe yaratmaya. Ne yazık ki o gün aradığım sözcüğü bulamadım çünkü Japonca bilmiyorum. Age otori. Aradığım sözcük buymuş meğer. Japonca'da tam tamına yeni bir saç kesiminden sonra duyulan ağır pişmanlık ve üzüntü anlamına geliyor bu. Evet. Gerçekten de böyle bir sözcük var Japonca'da. Dünyanın uzak dilleri, başka dillerde tam karşılığı bulunmayan, buna rağmen dünyanın hemen her köşesinden insanın duygularına tercüman olabilecek kuvvete sahip egzotik sözcüklerle dolu. Bir logofil, bir kelime aşığı olduğum için her güzel sözcüğe zaafım var. Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir güzelliği doğru sözcüklerle, hakkını vererek tanımlayabildiğim zaman hem zihnimde hem gönlümde bir düzen duygusuna kavuşuyorum. Bulutlar dağılıyor, güneş parlıyor, hayat berraklaşıyor. Bazen düşünüyorum, belki de hayatın anlamını bulmak için yapmamız gereken daha fazla sözlük karıştırmak, daha çok sözcük öğrenmek. İşte bugün Japonca'dan Rusça'ya, Almanca'dan Mandarin'e, Norveç dilinden Hollanda'ca'ya harika sözcüklerle tanıştırmak istiyorum sizi. Aslında bildiğimiz ama bildiğimizi bilmediğimiz egzotik sözcüklerle. Gelin Norveç'te bir sözcükle başlayalım. Forelsket. Baştan söyleyeyim bu sözcüklerin çoğunu tam olarak doğru telaffuz edemeyeceğime eminim. Ama hepsini podcast'in bölüm notlarında sıralayacağım, görmek ve belki araştırmak isterseniz orada bulabilirsiniz. Evet, Norveççe bir sözcük. Forelsket. Aşık olduğunu hissetmekten daha güzeli ne olabilir? Bir düşünün. Aşık olmaya başladığını hissetmek. Birinden çok hoşlandığını, bir başka hoşlandığını fark ettiğin anla, ona aşık olduğunu kabullendiğin an arasındaki kıvılcımlı, coşkulu, istekli, yenilik ve mutluluk hisleriyle dolu zaman dilimi. Öğrencilik günlerinde yaşanan hafta sonu mutluluğunun, Cuma akşam üzeri hissedilen halini hatırlatıyor bana. Hafta sonu nasıl geçecek? Seni mutlu edecek mi? Henüz bilmiyorsun ama bildiğin bir şey var. O da mutluluğun vaadi, mutluluk potansiyeli. Norveç'te de Forelsket, aşık olmadan hemen önce hissedilen mutlu coşku anlamına geliyor. Onu görmekten ayrı bir zevk duyar oldum. İsmini onun sesinden işittiğinde nabzın hızlanıyor. Sana biraz uzunca baksa yanakların kızarıyor. Yormayan, korkutmayan, henüz incitmeyen bir heyecan bu. Aşk gibi ama aşktan daha zevkli. Şimdi gelelim İsveççe iki kelimeye. Bir tanesi mangata, diğeri gökotta. Bir kültürü tanımak istiyorsak o kültürde kullanılan sözcüklere bakmalıymışız. İsveççe'ye özgü doğa sözcükleri İsveç kültürünün doğa severliğinin ispatı. Mangata mesela. Aslında çoğumuzun bildiği, gördüğü, hatta görmekten zevk duyduğu sade bir manzarayı tanımlıyor. Ayın suyun üzerinde çizdiği ışık yolunu. Hiç de yabancı bir tablo değil, değil mi? Öte yandan bir şeye isim vermek için onu isim vermeye layık bulacak kadar tanımak ve önemsemek gerekli. Kültür unsuru da işte burada devreye giriyor. Çünkü kültür dediğimiz şey bir yanıyla dünyayı görüş biçimimiz. Ne kadar görürsek o kadar dillendiriyoruz. Mangata, ay ışığının suyun üzerinde çizdiği yol. Diğer İsveççe sözcük gökotta. Epey daha otantik. Öyle ki bir sözcük değil de kısa bir hikaye gibi. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Kuşların ilk şarkısını dinlemek için gün doğumunda uyanmak. Gökotta'nın anlamı bu. Beton yığınlarının arasında yaşayıp da böyle bir sözcüğün mucidi olmak mümkün mü? Ormanlar, göller, çilek tarlaları arasında geçerse ömür mümkün. Hiçbir şey olmasa sabah kuş seslerine uyandığın bir yerde yaşıyorsan mümkün. Sırada bir Rusça sözcük var. Toska. En derin ve kederli anlamıyla çoğu zaman sebepsiz yere duyulan ruhsal ıstıraptır toska. Daha az nahoş haliyle bir ruh ağrısı, bir hasret ama neye olduğunu bilmediğim bir hasret. Muğlak bir endişe, zihinsel bir sancı, insanı mecalsiz bırakan bir özlem. Ne güzel anlatmış değil mi? Çünkü anlatan Nabokov. Toska, tercüme edilemeyen sözcüklerin yıldızı. Dil bilimcilerin dünyasında özel bir şöhrete sahip. Daha da önemlisi, duyguların her rengi, her tonuyla tasvir edildiği Rus kültürünün ve Batılıların aksine duygusal acılarını ifade etmekten çekinmeyen Rus ruhunun anahtar kavramlarından biri. Can sıkıntısı, melankoli, elem, kasvet, nostalji, hasret. Hem hepsi hem hiçbiri. Çoğumuz kendi karanlığımızda bir yerde taşımıyor muyuz bu hissi? Her şey yolundayken bile içimizi yoklayan bir hüzün. Tanımadığımız bir yüzün özlemi. Zihnimizin ufkunda belirip eriyen bir hayalin gölgesi. Nabokov'un üzerine sayfalar yazdığı bir sözcük toska. Sırf bunun için bile öğrenmeye değer. Şimdi gelelim Hollandaca bir sözcüğe. Birçoğunuz belki biliyorsunuz Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'ya yerleşme kararımız kesinleştiğinde o ilk günlerde Hollanda kültürünün kodlarını öğrenmeye gayret ediyordum. Sokaklarda, kafelerde, tren garlarında kulağıma çalınan bazı sözcükler tanıdık bir tınıya bürünmeye başlamıştı bile. Bunlardan bir tanesi hezelig diye bir sözcük. Sıcak, yakın, samimi, eğlenceli demek. Tüm bu kavramların bileşkesi. Güneşli, neşeli Hollandalı ruhunun en sevdiği sözcüklerden biri bu. Bir başka sözcük, Hollanda'da iki gün bile geçirecek olsanız defalarca işiteceğiniz lekker. Leziz, lezzetli anlamına geliyor ama kullanımı yemekle sınırlı değil. İyi bir uyku da lekker olabilir, yakışıklı bir erkek de. Hepsi bir yana, bir başka Hollandaca sözcük var ki benim için en güzeli. Seneler önce Elizabeth Gilbert'ın Amsterdam'da geçen romanı The Signature of All Things'de çıkmıştı karşıma. Türkçe'ye de çevrildi Bir Yosunun Parmak İzleri adıyla. O sözcük outvine. Hiç unutamadım onu. Outvine. Rüzgarlı bir kumsalda yürüdüğünüzü hayal edin. Ya da uçsuz bucaksız çayırların deniz gibi dalgalandığı püfür püfür bir düzlükte. Ya da belki sonbaharda eski bir Avrupa şehrinde üzerinde kuru yaprakların uçuştuğu köprülerle süslü bir kanal kıyısında. Yürürken saçlarınız, etekleriniz dalgalanıyor. Hava yer değiştirip kıpırdandıkça içinizin de havalandığını hissediyorsunuz. Rüzgarın arındıran, paklayan, hafifleten zevkini. Zevk için rüzgara karşı yürümek. Outvine'ın tanımı işte bu. Tek kelimelik bir şiir sanki. Açık havayı, hareket etmeyi çok seven insanlar, Hollandalılar. Yalnızca bisikletleriyle değil, yürüyerek, koşarak da bitmeyen bir enerjiyle geziyorlar. Ruhu dinlendirmenin yolu, bedeni hareket ettirmekten geçiyor. Tek başına çıkılan uzun yürüyüşlerse zihni temizleyip arındırabiliyor. Demek ki bol bol yürümeli. Arınmak için, zevk için ve mümkünse rüzgara karşı. Japonca bir sözcükle devam edelim. Komorebi. Herkes şiir yazamaz, doğru. Ama zaman zaman da olsa şair gibi hissetmemize engel değil bu. Bir güzelliğe tanık olur, büyüleniriz. Duyularımız uyanır, zihnimiz keskinleşir. O güzelliği öyle tam ve derinden kavrarız ki gözümüzü kapadığımızda bile görmeye devam ederiz. Ah bir de adı olsa. Sofistike sözcükler konusunda hazine kabul edilen Japonca'nın şiirli buluşlarından biri komorebi. Anlamı yaprakların arasından süzülen gün ışığı. Gözünüzün önüne geldi değil mi? Sırada eski Çin'den bir sözcük var. Yuyi. Eski Çin'de Han hükümdarlarını yeşim taşlarından örülmüş değerli zırhların içinde gömerlermiş iki sebepten ötürü. Birincisi yeşimin yumuşak dokuların çürümesini engelleme özelliği. İkincisi ise Çinlilerin inanışına göre kötü ruhları uzak tutabilme gücü. Çince'nin mandarin lehçesinde yer bulan Yuyi'nin tam karşılığı yeşimden zırh. Etimolojik kökeni hükümdarları ölümden sonra sarıp sarmalayan bir tören kıyafetine dayansa da mecazi anlamı ruhun derin kuytularına uzanıyor. En yalın tanımıyla çocukluğa, çocuk olmaya duyulan hasret Yuyi. Hatıralardan, beklentilerden, hatta sözcüklerden öncesine duyulan hasret. Bir tecrübeyi ilk kez yaşıyormuş gibi körpe gözlerle, yepyeni bir merakla görüp kavrama arzusu. Neden mi? Çünkü hiçbir şey ilkler kadar güçlü ve hakiki değil. Dünyaya hükmetmiş olanlar için bile. Paylaşmak istediğim son sözcük Almancadan. Torschlusspanik. Almanca hiç bilmiyorum. Eminim çok kötü söyledim. Her neyse, upuzun bileşik sözcükleriyle bilinir Almanca. 2, 3 hatta 4 sözcüğün işbirliği yaptığı sözcük irisi sözcüklerle. Kimi zaman kendileri bile abartmışız diye düşünüyor olmalılar ki Almanya'da bir yerel meclis el insaf diyerek bunlardan bir tanesinin resmi belgelerde kullanımını yasaklamış. Yasaklı sözcüğün tam teşekküllü Türkçe tercümesi şu: et ürünlerini etiketlemeyi denetleme temsilciliği kanunu. Kimsenin başını ağrıtmak istemediğim için sözcüğü burada tekrarlamıyorum ama baktım ve tek tek saydım, 63 harften oluşuyor. Torschlusspanik de benzer bileşik sözcüklerden birisi ve tam karşılığı kapalı kapı paniği. Kapalı kapı karşısında duyduğumuz panik. Mesela havaalanındasınız, çok geç kaldınız. Bir yandan kanter içinde uçuş kapısına koşuyorsunuz. Bir yandan ne olur kapı kapanmamış olsun diye çırpınıyorsunuz içinizden. Yetişemeyeceğinize ve siz vardığınızda kapının çoktan kapanmış olabileceğine dair duyduğunuz o korku var ya, Almanlar işte o şiddetli hissi, hayatın türlü alanlarına dehşet salan, bildik bir korkuyu tanımlamak üzere kullanıyorlar. Hayatta bir şeylere çoktan geç kalmış olmak, son fırsata yetişemeyecek olmaktan korkmak, belki bir orta yaş krizi, ölüm korkusu, hayatın kapıları kapanmadan yakalamak istenen son bir şansın eşiği. biraz umut, çokça korku ve belki bir parça da pişmanlık hissiyle yüklü bir sözcük bu. Sert tınısına ve Alman ciddiyetine rağmen hüzünlü bir sözcük. Yıllar önce çektiğim bir fotoğrafı hatırlıyorum. Bir kış sabahı İstanbul'da Bebek Parkı'nda çekmiştim fotoğrafı. Bebek Camii'nin yanı başında yükselen ağaçlardan biriydi. Başımı kaldırdım ve ağacın çıplak dallarına yapraklar gibi dizilmiş kuşları gördüm. Çıplak dallara yapraklar gibi dizilmiş kuşlar. Manzaranın öyle şiirsel bir güzelliği vardı ki, doya doya seyretmek ve fotoğraflamak yetmedi. Bir ismi olsun istedim ve hatırlıyorum Instagram'da kuş yaprakları diye paylaştım. Dünyanın uzak bir köşesinde, başka bir dilde, kuş yaprakları anlamına gelen tek bir sözcük var mıdır acaba? Bilmiyorum ama sözcüklere güvenim tam. Bu yüzden içimden bir ses olduğunu söylüyor. Güzelliklerin sözcüklere, sözcüklerin güzellikleri fark etme gücüne dönüştüğü harika bir hafta diliyorum size. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi görüşmek üzere.